Ayrım 13. Marcus Hayes, Cüceler, sayfa 169. Korunaklı ülke, Urgon Krallığı, 6234. Güneş Döngüsü, ilk yaz. "Bir birlik ordusu mu?" diye güldü Urgon hükümdarı Lothair'e. Yaklaşık 21 döngü yaşındaki genç adam uzun sarı saçlarını geriye atarak bir hizmetçiye su getirmesini emretti. "Ölü ülkeye karşı mı?" Kırklı yaşlarında omuz hizasında kahverengi saçları ve ince ciddi bir yüzü olan Kral Tilogorn başını evet anlamında salladı. Hükümdarlar arasında bir birlik oluşturmak amacıyla Lothair'ın sarayına gelmişti. Loş odanın içinde 4 saatten beri onu ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda hiçbir ilerleme sağlayamamıştı. Dışarıdaki güneş Urgon dağlarının zirvesinin arkasında batıyordu. Sihir engellerin artık işlevsiz kaldığına dair dedikodular var. Engel yıkıldığı takdirde orkların saldıracağından emin olabiliriz. Tilogorn korunaklı ülkenin haritasını işaret etti. 7 krallık birleşmeli. Beni desteklediğiniz takdirde kraliçe Umilante, Vey ve Isika ile kral Muroron ve Nate'yi ikna etmek kolaylaşacaktır. Lothair'e bir yudum su alıp bardağın üzerinden Tilogorn'a baktı. Siz ciddi misiniz? Çok ciddiyim dedi başını sallayarak. Geleceğimiz bu birleşmeye bağlı. Bundan adım kadar eminim. Harekete geçmeden önce magusların gücüne güvenmemiz. Maguslar kendi üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bizler orduyu oluştururuz diyerek sözünü kesti. Lios Nudne bir haberci gönderip meclise ne zaman bir araya gelebileceğimize dair randevu talebinde bulundum. Cevap birkaç güneş batımı içinde gelir. Büyücülerin biz ölümlülerle konuşacaklarından emin misiniz? Atılgan Andokai ülkemin bir kısmı üzerine hak iddia ediyor ancak bugüne kadar bana yüzünü bile göstermedi. Tilogorn güldü. Andokai çok ilginç bir magadır. Onun yoluna çıkmamak en iyisi. Büyücüler her ne kadar bizlerden uzak durup işlerimize karışmasalar da bu durum bir istisna. Sorumluluklarının farkındalar. Lothair'e haritaya bakıp ölü ülkenin şimdilik kendisi açısından bir tehdit haline gelmemiş olan sınırlarını inceledi. Bilemiyorum krallığımda şu anda her şey yolunda. Ama bu ne kadar sürecek prens diye sordu Tilogorn ve sesinin fazla sinirli çıkmaması için çaba gösterdi. Elbette sizin dağlık krallığınız düzlükte yer alan Gauragar ve Idosland'dan daha kolay savunulur bir konuda. Ancak bu durum ork, kara elf ve ölü ülkenin diğer yaratıklarını engellemeyecektir. Onları ağır zırhlarıyla dağlarımdan atar ya da denizlerimde boğarım dedi Lothair'e ve bilindik üstünlük taslamasıyla. Adamlarım tecrübeli. Dağlarda yaşayan trollerle her gün savaşıyoruz. Tek bir adamın bile yolları 100 kişiye karşı koruyabilir. Kara elfleri trollerle karıştırmayın. Keskin bir nişancı adamınızın işini çabucak bitirir. Bunu bilin. Düşmanın kuzeyden gelen desteği sınırsız. Sizinse askerleriniz kısa süre içinde tükenecektir. Tilogorn eski elf topraklarını işaret etti. Her biri kendi başına savaşmak için inat etti ve sonunda yok oldular. Bu bizim için bir uyarı değil mi? İhtiyacımız olan canavarların karşısına dikeceğimiz tek ve büyük bir ordudur. Ya ölü ülkenin güçleri ne olacak? Ölüler dirilip ona katılıyormuş. Bunu ben de duydum ve şöyle bir çözüm öneriyorum. Cesetleri dirilip bize karşı savaşmamaları için ölür ölmez yakmamız gerek. Özel bir birlik oluşturacağız ve bunlar cephe gerisinde bu işte ilgilenecekler. Tilogorn prensin sorusunu bir onay olarak algıladı. Benimle birlikte misiniz prens? Orduyu ben yönetirim dedi Lothair'e aniden. Görevleri paylaşacağız diyerek karşı çıktı Idoslan kralı. Hepimizin savaş tecrübesi var, birbirimizi tamamlarız. Hem adamlarım kendilerinden genç birinin peşinden gitmezler. Elini uzattı. Anlaştık mı? Lothair'e güldü. Neden olmasın? Korunaklı ülkenin bugüne kadar görmediği kadar büyük bir ordu toplayacağız. Bu orduyla Duson Basur'a saldırıp kara elfleri taş kapı yolundan geri püskürtür ve hatta onları tümden bile yok edebiliriz. Zaten en iyisi de bu olacaktır diyerek heyecanla fikrini belirtti. Sonra sırada orklar var. Ülkelerimizi barış ve güvenliğin hakim olduğu krallıklar haline getiririz. Buna gerçekten sevindim şimdi. Elini uzatarak tokalaştı ancak o anda yüzü garip bir şekil aldı. Size bir şey söylemem gerek. Prens Melin Von Ido'yu hatırlıyor musunuz? Tilogorn derin bir nefes aldı. Ido soyunu son temsilcisini kim unutabilir? Sizin burada yaşadığını duydum. Benim ordumu yönetiyor dedi Lothair'a. Ancak sizin ülkenizdeki orklara saldıracağım sırada onu görevden alacağım. İdo soyunun son temsilcisini bir bahaneyle İdo'sana geri gönderdiğim ve tatsız olaylara sebebiyet verdiğim dedikosunun çıkmasını istemem. Bu pek de iyi bir haber değildi. Korkarım bu durum önce askerler içinde huzursuzluk yaratacaktır. Büyük ihtimalle birlikte arasında kendisini destekleyenler vardır. Lothair'ı suyundan bir yudum daha aldı. Aslında oldukça mantıklı birisi. Onu da benim gibi ikna edebileceğinizi düşünüyor musunuz? Tilagon cevap vermeye fırsat bulamadan Lothair'ı ayağa kalktı ve kapıya ilerledi. Onu çağırtacağım. Onu ikna edebilirseniz korunaklı ülkenin diğer kral ve kraliçeleri çocuk oyuncağı alacaktır dedi ve kapıdan çıktı. Tilagorn öne doğru eğilip haritayı inceledi. İdos'tan kralını selamlarım dedi keskin bir ses. Kim derdi ki bir gün yan yana geleceğiz? Buna kaderin bir oyunu derim. Tilagorn dönerek Lothair ile birlikte içeri giren 30 döngülü yaşlardaki adamın yüzüne baktı. Özenle işlenmiş İdo armalı gösterişli zırhı son moda olmasa da zenginliğini gösteriyordu. Prens Melon von İdo dedi Tilagorn hayretler içinde. Sizi oldukça farklı hatırlıyordum. Demek ülkenin gerçek sahiplerinin armasını tanıdınız Kral Tilagorn dedi alaycı bir şekilde. Bana ait olan koltukta rahat ediyor musunuz acaba? Sorduğunuz için teşekkür ederim Prens Melon. Entrikalarınız beni oradan uzaklaştırmaya yeterli olmadı. Halk benim ailemi İdo soyundan daha çok seviyor diye kısık bir şekilde karşılık verdi Tilagorn. Duyduğuma göre Urgon ordusunu yönetiyor musunuz? Sürgünde hayatımı idame ettirebilmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Siz İdolar her zaman iyi savaşçıydınız. En çok da birbirimize karşı savaşırken. İç çekişmelerimiz ve halkın ızdırabı sizi sonunda tahttan uzaklaştırdı. Dudaklarını ısırdı. Böyle iğnelerle onu ikna etmesi imkansızdı. Kusuruma bakmayın ben... Lütfen Kral Tilagorn bana tarih dersi vermeye başlamayın dedi Prens Melon sakince ve adamın karşısına geçti. Ama ülkeme nasıl onurlu bir şekilde döneceğimi ve size nasıl hizmet edebileceğimi konuşabiliriz. Hizmet etmek istiyorsanız korunaklı ülkeyi tehdit eden düşmandan kurtulana kadar ailelerimiz arasındaki düşmanlığa bir son verin dedi Tilagorn samimi bir ifadeyle. Biraz önce kullandığım sert ifadeler için özür dilerim. Demek özür diliyorsunuz. Melin yüzündeki şüpheli bakış kaybolmamıştı. Bir konuda haklısınız. Orklarıyla ölü ülkenin İdoslan'a hakim olmasının kimseye bir faydası olmaz. Bu konuyu birçok kez düşündüm. Haritaya baktı. Ne kadar şaşırtıcı gelse de barış teklifinizi kabul ediyorum. Siz de bana İdoslan'a her istediğimde gelebileceğime dair söz vereceksiniz. Tilagorn duraksadı. Ben sadece ülkeme dönüp ailemin az sayıdaki dostlarını görmek istiyorum dedi. Prens sakin bir şekilde... Sürtüşme şimdilik unutulacak. Palandiyer şahidim olsun. Kral Tilagorn. Kral ona elini uzattı. Sözlerinize inanıyorum çünkü gözlerinizde ülkeniz için duyduğunuz endişeyi gördüm. Yanlış anlamayın size dostluğumu sunmadım diye açıkça uyardı onu Melin. Düşmana karşı yürüteceğimiz savaştan sonra aramızda olacakları sadece tanrılar bilir. Ancak şimdilik bunu bir kenara bırakalım. O ana kadar bilinçli bir şekilde söze karışmamış olan Lothair araya girdi. Gördüğüm kadarıyla akıl üstün geldi. Bu yüzden orduları toparlamak için diğer hükümdarlara bir an önce haber göndermeyi öneriyorum. Sarayın koridorlarının ikisine eşlik etti. Tilagorn diğer ikisinin yüzüne bakmak için döndü. Lothair'ın kendilerini bekleyen savaş için heyecanlandığını görebiliyordu. Ancak Melon'un yüzünden düşünceleri okunmuyordu. Onu da ülkesi için kaygılandığını ümit ediyordu. Çizmelerin topukları mermer zemin üzerinde uygun adımda vurmaya başlamıştı. ''Bunu duyuyor musunuz?'' dedi diğerlerine dikkatini çekerek. ''Komşu olmalarına rağmen hiç olmadığı kadar ayrı duran ülkelerin tehlike karşısında bir araya gelmesi ve tek bir ülke gibi hareket etmesi ne kadar tuhaf değil mi?'' ''Geçmişe ağlamak için artık çok geç'' dedi Urgon hükümdar. ''Biz örnek olalım ve diğerleri de bize uysun. Aklı başında olan bize katılır.'' Tilagorn başını sallayarak ona katıldığını belirtti. ''Doğru söylediniz Kral Lothair.'' Aklı başında davrandığımız kesin. 6. Korunaklı ülke Gauragar 6234. Güneş döngüsü ilk yaz. Oink, oink, küçük domuzcuk diye bağırdı birisi cüce dilinde heyecanla. Gel buraya da seni keseyim. Kısa bir gölge canavarın bacaklarının arasından geçti ve ardından kısa saplı iki baltayla Ork'un korumasız kaba etlerine saldırdı. Kısa boylu adam baltaları sapladığı etten gülerek çekip üzerindeki ağır zincir gömleğe rağmen akrobat gibi havaya zıplayıp bir darbe daha indirdi. Baltanın ikisi de öne doğru eğilmiş olan Ork'un boğazının iki yanına saplandı. Başı kopan Ork yere devrildi. Beroy'nin sakalı adına silahının elinden düşmesi nasıl izin verirsin diyerek azarladı Tunkdil'i. Sen bir cücesin diyerek kekeledi Tunkdil ve ayağa kalktı. Ya ne olacaktım? Elfe benzer bir hali mi var? Eğilerek yerden baltayı aldı ve Tunkdil'e attı. Al şunu ve bu sefer daha sıkı tut. Sohbet kısmını sonra hallederiz. Hınzır bir gülümsemeyle kalabalık dövüşün içine atıldı. Tunkdil hayatını kurtaran cücenin dışında saçı hariç diğerine tıpatıp benzeyen başka bir cüce daha gördü. Coşmuş bir şekilde elindeki bir çeşit savaş çekici olan demir karga burnunu keyifle sağa sola savuruyordu. Demek bizi öldürmek istiyorsunuz. Bunun için sayınız yeterli değil. Kurtarıcısı gürleyen sesi de orklarla dalga geçiyordu. İğrenç ananız bir elfle kırıştırmış olmalı yoksa bu kadar çirkin olmazdınız diyerek karşısındaki kalabalık düşmanı tahrik etmeye çalıştı. İğrenç tek bacaklı, kulaksız bir elfle ananız bu işten çok keyif almış anlaşılan orklardan biri harekete geçer geçmez baltalar sonunu getirdi. Gelin bakalım siz de deneyin. Kardeşi ise işini konuşmadan halletmeyi tercih ediyordu. Saldırganların uzuvlarını parçalıyor, bedenlerini delik deşik ediyordu. Orkların sayısı 4'e düşmüştü. Diğerleri yerde yatıp kanlarıyla ormanın zeminini suluyorlardı. Son kalan canavarlar aynı anda saldırmaya karar verince savaşçı ikizler sırt sırta verdiler. Yaşasın işler şimdi keyifli olmaya başladı diye bağırdı Tunkdil'i kurtaran cüce gözlerine çılgın bir parıltıyla. Orkların yanlarına kadar gelmelerini beklemeden saldırganların ortasına atılıp iki oyuncak figür gibi döne döne saldırdılar ve bu arada da birbirlerine komutlar verdiler. İkilinin değişik ve garip dövüş tarzı kalabalık rakip karşısında kendilerine kısa sürede üstünlük sağladı ve galip geldiler. Son darbelerini kahkahalar atarak ve domuz gibi sesler çıkararak indirdiler. Tunkdil onlara büyük bir saygı duymaya başlamıştı. İki cüce tek bir çizik bile almadan kalabalık bir ork sürüsünü telef etmişti. O anda şaşkınlıktan dona kaldığını ve olayı sadece izlediğini fark etti. Bırak kasın ocağın ateşi her daim içinde yansın diye selamladı onu diğer cüce. Ben ikinciler boyu balta savurucular klanından Böğün Dal Çivi Elim. Bu da hiddetli olarak da tanınan kardeşim Boendil. Çift bıçak diyerek tanıttı kendini ve Tunkdil'e sevimli kahverengi gözlerle baktı. Evet, çok sayıda domuz suratlı başa edebilecekmiş gibi görünmüyor zaten diyerek güldü kardeşi neşeyle. Bir tanesini bile zor halletti. Yoksa orkları çıplak ellerinde mi öldürmeyi düşünüyordun? Baltanı bu yüzden mi bir kenara bıraktın? Gerçekten de tam zamanında yetiştiniz diye karşılık verdi Tunkdil gözlerini kırpıştırarak. Boyundil'in gözlerinde onu şaşırtan bir şey vardı. Daha önce de fark ettiği garip bir parıldamaydı bu ama belki de sadece dövüşün etkisi de olabilirdi. Bırak şimdi sizle bizle konuşmayı. Biz cüceler sen diye konuşuruz çünkü Vrakkas hepimizi aynı taştan yarattı. Tamam, aklımda tutarım bunu. İkinize hayatımı borçluyum dedi Tunkdil duygulanarak. Aynı zamanda sevinçliydi çünkü yolculuğu sırasında ilk kez kendi halkından birileriyle karşılaşıyordu. Aklına sormak istediği binlerce soru vardı. Böğün Dal başını salladı, uzun siyah saç örgüsü kalın bir yılan gibi sırtında hareket etti. Bize teşekkür etmek zorunda değilsin, biz tüm cücelerin yardımına koşarız. Ve tabii üçüncülerden birisi ise sonrasında döveriz diyerek dalga geçti Böndil, baltasındaki ok kanını otlara silerek temizlerken. Seni bulmamız uzun zaman aldı, Böndil duraksadı. Tabii eğer sen Tunkdil, Bolafarsan. Nasıl bir isim bu Bolafar diyerek homurdandı kardeşi. Seni koruması için verilmiş şu büyülü isimlerden falan mı? Tunkdil ne kadar şaşırmış oldu yüzünden anlaşılıyordu. Evet, ben Tunkdil'im. Dedi biraz bekledikten sonra ama nereden? O halde efendinin adını ve nereye gittiğini söyle bana. Efendim sabırlı Lot Ionan'dır. Ancak bana ne kadar yardım etmiş olsanız da nereye gittiğim sizi hiç ilgilendirmez diye çıktı ağzından. Sizi sırlarım verecek kadar tanımıyorum daha. O endil yüksek sesle bir kahkaha attı. Evet, her ne kadar eğitimli olduğun anlaşılsa da uygun cevap diye buna derim ben işte. Elini Tunkil'in omzuna koydu. Gore'nin yanına gittiğini biliyoruz. Efendim bunu bize söylemişti. Doğru cüce olup olmadığını öğrenmek için sorduğumuz bir soruydu bu. Doğru cüce mi diye sordu merakla. Anlayamıyorum. Sonra aklına Lothian'ın ikinciler boyuna gönderdiği mektubu hatırladı. Tabii ya, boyun beni görmek istiyor diyerek sevindi. Ama refakatçi neden gerek duyuldu? Orklar yüzünden mi? Asıl amacımız senin ülkemize daha çabuk ulaşmanı sağlamaktı. Yüce Kral Guntrabur seni karşılayıp eşlik etmekle görevlendirdi bizi, diye açıkladı Boyundal. Karga burnunun ucunu orklardan birinin kıyafetlerinden yırttı bir bez parçasıyla silerken. Kardeşi yağlı bir çaput parçası çıkarıp baltasının keskin kenarlarını temizledi. Aslında orkları bizlerden korumak için onlara refakatçi lazım, dedi gülerek. Yüce Kral, dedi Tunkdil saygıyla, bu şerefe nasıl nail oldum? Seni diğer taht adaylarına karşı kendi talebini bildirebilmen için Ogre Ölüsü Kalesi'ne götüreceğiz. Bunu sanki dünyadaki en sıradan şeymiş gibi söylemişti. Diğer taht adayları mı, diye sordu Tunkdil inanamayarak ve ikizlerin buruşuk yüzlerine baktı. Ne adayları, hangi taht? Benim bununla ilgim ne? Ona Tunkdil hiçbir şeyden haberi yok adını koyabiliriz. Boyundil gülmekten öksürmeye başlamıştı. Hay lanet elfler adına. Ufaklığın hiçbir şeyden haberi yok, dedi gülerek. Önce şu domuz suratların yanlarından uzaklaşalım. Kokuları midemi bulandırıyor. Buradan bir mil uzakta bir kamp kurar ve ona her şeyi anlatırız kardeşim, dedi ikizine. Tunkdil'in bu öneriye itiraz edebileceği hiç aklına gelmemişti anlaşılan. Fakat meraktan çatlayan Tunkdil'in aklı başka yerlerdeydi. Grup bir süre ilerledikten sonra yoldan biraz içeride bir kamp kurdular. Zaferden sonra yemek yemekten daha güzel bir şey olamaz. Boyundil ateş yakarak şişlerin ucuna peynir takıp kızartmaya başladı. Peki kaybettiğinde ne yaparsın? Oruç mu tutarsın? Hayır. O zaman ne yaptın hiçbir önemi yoktur. Bırakkasın sonsuz mekanı harika yiyeceklerle doldur, dedi ve kendi yaptığı şişi çevirmeye devam etti. Çıkan koku Tunkdil'in nefesini kesti. Buna benzer bir kokuyu daha önce de almıştım. Yolculuğumun başlarında çizmelerim 21. günde çıkardığımda da ayaklarım böyle kokuyordu. Vay, bir gurme, dedi hiddetli ve Tunkdil'in yüzünün ifadesini taklit etti. Cüce krallığında bulabileceğin en iyi peynirdir bu. Hadi Böndal, ona bir parça ver de ağzının tadı yerine gelsin. İnsanların yanında yaşadığı yıllar damak tadını bozmuş anlaşılan. Kardeşi bir dilim ekmek ve bir parça pastırma keserek peynirle birlikte Tunkdil'e uzattı. Sana kısaca anlatayım. Yüce Kral Guntrabur kısa süre sonra ölecek ve taht dördüncülerden birine kalacak. Guntrabur senin varlığını ve sırrını Magus'un gönderdiği mektuptan öğrendi. Şimdi de bir sırrın mı çıktı ortaya, diye sordu Tunkdil inleyerek. Peynir ağzına atmayı hala cesaret edememişti. Garipliklerin sonu gelmiyordu. Olayları öğrenmek gerek. Seni Lothian'a bırakanlar koboldlar değildi. Kaçırma hikayesi uzunun bir uydurmasıydı. Uzun? İnsanları dalgasına verdiğimiz bir isim bu. Boyları yüzünden. Fakat konumuza geri dönelim. Zamanı gelene kadar gerçekleri senden saklamaya karar vermişti, diye açıkladı Boyundal ve su dolu tulumu ona uzattı. Sen dördüncüler boyundansın. Haritayı hatırladı. Buna inanmıyorum. Orası çok kuzeyde bir yer alıyor. Bunun bir nedeni var elbette, diye devam etti cüce ciddi bir ifadeyle. Sen dördüncülerin kralının gayrimeşru çocuğusun ve bunu gizlemek istediler. Doğumundan hemen sonra sana bakmalar için tanıdık bir aileye verildin. Kraliçe senin varlığını öğrenince ileride tahta aday olmaman için öldürülmeni emretti. Peynirini yemeyecek misin, diye kardeşinin sözünü kesti Böndil. Biraz daha beklersen ateşe düşüp yanacak. Tunkdil konuşmadan şişi ona uzatıp verdi. Teşekkür ederim. Sana bakan aile sana değer verdiğinden korunaklı ülkeyi baştan başa geçerek Lothian'ın yanına geldiler, diyerek devam etti Böndal. Seni Magus'a teslim etmelerinin tek bir nedeni vardı. Kraliçe bir cücenin bir Magus'un yanında olacağını hayatta aklına getiremezdi. Biz cücelerin insanların büyüsünden pek hoşlanmadığını biliyorsundur herhalde, diye sorguladı Böndal. Sessiz ol, diye azarladı kardeşini onu. Bırak da bitireyim. Tekrar Tunkdil'e döndü. Ianondar'da tüm cüce krallarından uzakta büyüme nedenini öğrendin. artık varlığından haberdar olduğumuza göre cüce boyları mecliste tahta aday kişi olarak talebini dinlemek zorunda. Tunktil kendisine uzatılan su tulumundan büyük bir yudum aldı. Kusura bakma ama söylediklerinin tek bir kelimesine bile inanmıyorum dedi yutkunarak. Lord Eonon bana tüm gerçeği anlatırdı. Yolculuğundan döndü bunu yapmayı düşünüyordu dedi Böğünda. Sırt çantasını açarak içinden kesinlikle Magus'un el yazısıyla yazılmış olduğu anlaşılan bir mektup çıkardı. İnanmayacağını düşünerek mektubu bize verdi. Tunktil titreyen parmaklarıyla mektubu açıp okumaya başladı. Doğruydu, anlattıkları her şey doğruydu. Halkımdan insanlar görmek dışında hiçbir isteğim yoktu ve şimdi birden tüm cüce klanlarına kral olmak üzere adaylığım söz konusuydu. Yapamam dedi zorlukla. Sizinle birlikte gelirim ancak adaylığı diğer arkadaşa bırakırım. Mutsuz bir şekilde güldü. Boylara nasıl hükümdarlık edebilirim ki? Onların gözünde gerçek bir cüce bile değilim. Kimse beni dinleyip de... Ucunda feci kokan peynir olan şiş burnunun önünde salınıyordu. Bırak mızmızlanmayı dedi Boyendil. Kaleye kadar daha çok yolumuz var. Seni bizlerden biri yapmaya yetecek kadar zamanımız olacak. Şavada sallanmaya devam etti. Fikrimi değiştirdim. Bunun tadına bakacaksın dedi ısrar ederek. Gözlerindeki çılgın bakışlar kaybolmamıştı hala. Ne kadar erken cüce olursan o kadar iyi. Tunktil sıcak peynir parçası şişin ucundan aldı. Tadı iğrençti ve muhtemelen parmakları ve hatta ağzı günlerce kokacakmış gibi görünüyordu. İmkanı yok diye tekrarladı inatla. Emanetleri Goren'e teslim etmeliyim. Yeşil korudaki yerleşim yerine varman uzun sürmez. Seni bekleyeceğiz dedi hiddetli. İkiz kardeş de başını salladı. Magus'un haberi var. Seni Ogre ölüsüne götürmemize izin verdi. Ben siz döndüğünüz takdirde ne olur? Kardeşler birbirlerine baktılar. Büyük ihtimalle tahta Gondegar geçer ancak hükümdarlık konusunda her zaman bir şüphe kalacaktır dedi. Bu yönde mantıklı bir şekilde ve kardeşine cesaretlendirici bir işaret yaptı. Evet doğru, bu yüzden boylar arasındaki anlaşmazlıklar doğacaktır. Bazıları krallığından şüphe edecektir ve cüceler arasında bölünme yaşanacaktır ve... Sonra gözlerini yardım ararmış gibi ateşe çevirdi ancak yüzü hemen aydınlandı. Ve belki de boy ve klanlar arasında savaş çıkar. Tüm bunlardan sen sorumlu olursun. Kendinden çok memnun görünüyordu. Tunktil'in aklı karışmıştı. Bir güneş batımı içinde çok şey yaşamıştı. Hayatında ilk kez ork öldürmüş ve kısa bir an sonra da kraliyet tahtına aday olduğunu öğrenmişti. Düşünmeye ihtiyacı vardı. Düşünmem gerek. Bitkin bir halde ateşin yanına kıvrılıp gözlerini kapattı. Boyendil gerinip bir şarkı mırıldanmaya başladı. Bu bir cüce destanıydı. Kendine has hecelerinin garip bir çekim gücü vardı ve kadim zamanlardan bahsediyordu. Tanrılar var oldu çünkü bu hoşlarına gitti. Biri kendini ateşten, sıvı kayalardan ve çelikten yarattı. Demirci vrak kastı bu. Biri topraktan oluştu, verimli palandiyeldi bu. Diğeri dünyanın rüzgarlarından meydana geldi, hızlı Samusin'di. Öteki su gibi yıkıcı ve yaratıcı olmak istedi, yardımcı Elria'ydı bu. Bir diğeri ışık ve karanlığı birleştirdi, çift cinsiyetli Tion'du bu. Bunlar beşler. Tunktil gerisini duymadı. Hayatında ilk kez başka bir cücenin dilinden dinlediği cüce dili ona müthiş bir huzur verdi ve sonunda uykuya daldı. Peynirin baskın kokusuyla uyandığında cücelerle birlikte gitmeye karar vermişti. Irkından diğer insanlarla tanışma merakı ağır basmıştı. Şunu bilin ki yüce kral olmak niyetinde değilim dedi açık bir şekilde. Gelmemin tek nedeni ailem hakkında daha çok bilgi almak istememdir. Bizim için fark etmez dedi Böyöndal memnun bir şekilde. Önemli olan gelmen. Kardeşiyle birlikte eşyaları topladılar ve yola koyuldular. Kaleye hızla ulaşabilmek için bir an önce yerleşim yerine varmalıyız. Önümüzde 800 mil var. Seni köyün ya da dişi elf ona diyorsa işte onun sınırına kadar götüreceğiz dedi Böyendi sevimsiz bir ifadeyle. Sivri kulaklarla işimiz olsun istemeyiz. Zaten elf ormanın içinden geçmek bile yeterince kötü. En yakındaki çalılığa tükürdü. Ama sana bir şey yapmadılar ki. Tunktil emanetlerin olduğu çantayı dikkatlice yokladı. İçindeki eşyalardan bazılarının eskisi gibi sağlam olmadığını hissetti. Kılıç darbesi onları hırpalamış olmalıydı. Bu hareket yüzünden ork ölümü iki kez hak etmişti. Gauragar ve Lios Nudin'den geçerek 600 milden daha fazla yol yürüdüm ve eşyalar hiçbir şey olmadı dedi için çekerek. Ama şurada Goren'e ulaşmama birkaç saat kalmışken şu yaratıklar ortaya çıktı ve değerli eşyalar zarar gördü. Lot Ian'ın eski famulusunun kendisine anlayış göstereceğini umdu. Ancak savaşçının aklı hala elfteydi. Bana mı? Hayır, ancak onun halkı cücelere çok şey yaptı dedi sinirlenerek. Şu burnu büyük elfler, onları, kızgınlık bu yönde ele geçirdi ve duygularını dışarı aktarmak için baltalarını çekip genç bir ağaca saldırdı. Öndal yüzünü ekşitti ve sırt çantasını yere bırakıp kardeşin sinir nöbetinin geçmesini beklemeye başladı. Bu sık sık olur. Hayat ateşi herkesinkinden daha sıcaktır. Bir kıvılcım aldığındaysa içindeki hiddet uyanır diye açıkladı şaşkın Tunk dile. Lakabını buradan alıyor. Sıcak hayat ateşi mi? Neye yaradığını Vrakkas bilir. Bu haldeyken yoluna çıktığında yönünü değiştir ve asla silahına davranayım deme diye tavsiyede bulundu. İçindeki ateş söndüğünde sakinleşir. Ağaç kısa sürede devrildi. Tamam, daha iyiyim lanet elfler. Herhangi bir açıklamada bulunmadan baltalarındaki reçine ve ağaç parçalarını temizleyip yoluna devam etti. Sana başka bir isim vermeliyiz diye mırıldandı. Bolafar adı kulağa berbat koku, deli saçması ya da abuk sabuk isimleriyle aynı geliyor. Anlamsız ve bir cüceye yakışmayan bir isim bu. Yolculuk sırasında aklımıza bir şey gelir. Tunk dile baktı. İyi yaptığın ne var? Okumak. 13. ayrımın sonu. Sayfa 183.